Ayrım 44. Sayfa 341. Evlilik tarzları. Cinsel ilişkilerini geliştirecek becerileri kazanan çift, bunu genel olarak ilişkisine nasıl adapte edeceğini bilmek ister. Geleneksel anlayışa göre duygusal yakınlık ne kadar çok olursa evlilik de o kadar iyi olur. Ancak bu tamamen bir mittir. İşbirliği içinde bir evlilik tarzı yaratabilmek için otonomi ve yakınlık arasındaki denge iyi sağlanmalıdır. Yani bireysellikle çift olmak arasındaki denge hayata geçirilmelidir. Dört tarz evlilik vardır. Bunlar sıklıklarına göre tamamlayıcı, çatışmaları azaltıcı, en yakın arkadaş ve duygusal olarak güçlü evlilik tarzlarıdır. Tabii ki bu tarzlar saf halde değildir. Ancak her evlilikte bu tarzlardan biri dominanttır. 1. Tamamlayıcı çift tarzında evlilik. Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar. Her partnerin gücü ve yeterliği vardır. Yine her partnerin otonomisi mevcuttur. Bu çiftler çatışmaları çözme becerisine sahiptirler. Tamamlayıcı tarza sahip çiftlerin cinsel ilişkileri de iyidir. Cinselliği evliliğin olumlu ve bütünleşmiş bir parçası olarak görürler. Bu tarz ilişkinin handikabı kolayca rutine ve mekanikliğe düşebilmesidir. Hayattaki diğer önceliklerin yanında cinsellik geri plana düşebilir. Cinsellik işlevseldir ancak heyecandan yoksundur. Çift geçmişteki cinsel deneyimlerini hatırlar, muhtemelen boşalma kontrolünü sağlarken birlikte çalışmışlardır ve o günlerdeki heyecan ve yakınlığı özlerler. Evlilikteki cinsellik geçmişteki başarılarla avunmaz. Çiftin birlikte zaman geçirmesi ve ilişkideki yakınlığa önem vermesi çok önemlidir. Sağlıklı bir cinsellik sürdürebilmek için bu çiftlerin kendi cinsel sorumluluklarını üstlenmeleri gereklidir. İdeal olarak çiftlerin her biri cinsel ilişkiyi başlatma ve istemediğinde hayır deme konusunda özgür olmalı ve iletişim için farklı yollar önerebilmelidir. Geleneksel olarak cinselliği başlatan erkektir ve cinsellik sanki erkeğin hakimiyetindeymiş gibi görülür. Tatmin edici bir cinsellik sürdürüldüğü sürece bu kabul edilebilir bir durumdur. Ancak sadece boşalma kontrolünü sağlayabiliyor olmak kadını tatmin etmek için yeterli değildir. İlişkideki yakınlık, içtenlik, açıklık gibi faktörleri görmezden gelmemek gerekir. 2. Çatışmaları azaltıcı çift tarzında evlilik. En istikrarlı olan tarzdır. Bu tür evlilikler genellikle geleneksel cinsiyet rollerine göre şekillenir. Erkek evin reisidir, kadın ise evi yapandır. Bu evlilik tarzında çiftler güçlü duygusal ifadelerden, özellikle de öfkeden kaçınırlar. Yakınlık sınırlıdır ve odak nokta aile, çocuklar ve dini değerlerdir. Güvenlik her şeyden önemlidir. Bu ilişki tarzındaki sınırlı duygusallık, erotik ifadelerin azlığına neden olur. Cinsel sorunlarda görmezden gelinir. Çift cinsel sorunlarla yüzleşmekten kaçınır. Cinselliği başlatmak ve idare etmek erkeğin görevidir. Çiftin ortak olarak zevk almasından ziyade cinsel birleşmeye odaklanılır. Kadının da erkek gibi bir cinsel ilişkide bir defa orgazm olması beklentisi vardır. Bu tarz evliliğin bazı handikapları da vardır. En önemlisi zamanla cinsellik mekanik ve çok seyrek hale gelir. Cinselliğin az olduğu ya da hiç olmadığı evliliklerdir. Yaşlandıkça erkekte sertleşme sorunları ve cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Çünkü cinsellikteki odak nokta cinsel birleşmedir. Bu da erkeğin üzerine büyük sorumluluk yükler. Bu çiftler 40'lı, 50'li ya da 60'lı yaşlarda artık cinsel aktivitelerde bulunmayı bıraktıklarında aslında bu erkeğin sessizce verdiği bir karardır. Erkek cinsel sorunlar nedeniyle utanır ve hayal kırıklığına uğrar ve cinselliğin bu çabaya değer olmadığına karar verir. Çatışma azaltıcı çiftler, çatışmaları aralarındaki yakın ilişkiyi ve paylaşımları geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmayı beceremezler. 3. Yakın arkadaş olan çift tarzında evlilik. Bu tarz, yakınlığın, kabulün, paylaşımın, sorumluluğun yüksek olduğu bir tarzdır. Bu kültürel olarak ideal bir tarz olsa da duygusal ve cinsel beklentiler karşılanmadığında ya da çözülemeyen çatışmalar var olduğunda hayal kırıklığı ve yabancılaşma riski vardır. Bireyler bu evlilik tarzını seçtiklerinde zamanı ve psikolojik enerjilerini evliliği başarılı kılmak için harcarlar. Ancak bu tarz çiftlerin çoğu için doğru evlilik tarzı değildir. Beklentiler karşılanamadığı için bu tarz evliliklerde boşanma oranı yüksektir. Cinsellik olumlu, entegre ve yaşamsal bir kaynaktır. Cinsellik evlilik bağını güçlendirir ve onu özel kılar. Çift yatak odasında ve dışarıda birbirine dokunmaktan keyif alır. Esnek ve her iki partnerin de beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir seks tarzı geliştirilir. Bu evlilik tarzının handikapları nelerdir? İlişki bağlılığı, bireylerin otonomilerini ve bireyselliklerini korumalarını güçleştirebilir. Hayal kırıklıkları ilişkiyi etkileyebilir. Bu çift tarzındaki en büyük cinsel handikap cinsel isteksizliktir. Bu tarzdaki fazla yakınlık erotik duyguları öldürebilir. Eğer çift duygusal olarak çok yakınsa, cinsel taleplerde bulunmak ya da cinsellikle ilgili olumsuz duygularını paylaşarak birbirlerini incitmekten kaçınabilirler. Yakın arkadaş tarzı çiftler, cinsel sorunlarda da tatminsizlikle baş etme konusunda kendilerine güvenmezler. Birbirlerinin ne düşündüğünü veya ne istediğini açıklama yapmadan bilmelerini isterler. Tek ihtiyacımız olan şeyin sevgi olduğu kültürel bir mittir. Ancak ortada cinsel işlev bozukluğu olduğunda sevgi yeterli olmaz. Sıcak hisler ve ilgili olmak çok yararlıdır. Ancak erken boşalmanın üstesinden gelmek için ya da tatmin edici bir cinsel ilişki için yeterli değildir. Kişisel sorumlulukları üstlenmek ve yakın bir takım gibi işbirliği içerisinde olmak zorlayıcı olabilir. Kaçınma, birbirlerini zorlama, diğerinin başlaması için bekleme döngüsünde sıkışıp kalabilirler. Kaçınmak sorunu büyütür. 4. Duygusal olarak güçlü çift tarzında evlilik. Bu tarz evlilik en geçici ve istikrarsız, ancak eğlenceli, keyifli ve erotik olandır. Bu tarzdaki yakınlık tıpkı bir akordeona benzer. Kimi zaman çok yakın, kimi zaman çok mesafeli. Duygusal açıdan güçlü tarz çiftler hem sevgiyi hem de öfkeyi çok yoğun yaşarlar. Bu tarz evlilik iyi gittiğinde son derece heyecan verici ve hareketlidir. Cinselliği kendiliğinden macera dolu, eğlenceli ve enerji dolu olarak nitelendirirler. Ne yazık ki bu en istikrarsız evlilik tarzıdır ve çoğunlukla boşanmayla sonuçlanır. Çatışmalar zamanla çok yoğun ve sık hale gelir. Bu tarz çiftler hayal kırıklığı, öfke ve çatışmalarla etkili bir şekilde baş ederler. Ancak sınırı geçip kişisel aşağılama ya da saygısızlık işin içine girerse evlilik bağı çözülür. Bu evlilik tarzında potansiyel bir takım cinsel sorunlar olabilir. En sağlıksız davranış örüntüsü, cinselliği şiddetli kavgalardan sonra barışmak için kullanmaktır. Fiziksel ya da duygusal kavgaları cinsellikten önce bir ön sevişme gibi kullanmak çok zararlıdır. Erken boşalma ya da herhangi bir diğer cinsel işlev bozukluğu için aşamalı, adım adım bir yaklaşımın bu çift için uygun olmaması da diğer bir sorundur. Daha doğal ve özgür bir yaklaşım isterler. Eğer cinsel sorun kolayca çözülmezse, demoralize olup birbirlerini suçlayabilirler. Sorunlu cinsel yaşam ilişkinin bitmesine neden olabilir. Örnek vaka, Dursun ve Kiraz. Dursun, Kiraz ile evliliğinin ikinci yılında 4 yıl boyunca fark edilmeyen ve bu nedenle de tedavisi geciken bir prostat iltihabına bağlı erken boşalma sorunu yaşamaya başlamıştı. Dursun'un sorunun tıbbi bir sorun olduğunu öğrenmelerine rağmen erken boşalma ilişkilerinde bir takım zedelenmelere neden olmuştu. Dursun bu sorun yüzünden öz saygısını ve kendine güvenini yitirmiş ve bundan tüm ilişki etkilenmişti. Erken boşalmaya katlandıkları 4 yıl boyunca ilişkilerindeki stres arttı ve tartışmalar başladı. Ayrıca Dursun'un babasını kaybetmesinden dolayı hissettiği duygular da bunun üzerine eklendi. Antibiyotikler sayesinde erken boşalmayı başlatan prostat iltihabı çözülse de erken boşalma sorununu devam ettiren ilişki stresi ve kavgalar devam etti. Dursun ve Kiraz'ın stresi yatak odasıyla sınırlı kalmadı. Tüm ilişkiye yayıldı. Bunun üstesinden gelmek için ortak acıyı nasıl dindireceklerini ve ilişkideki çatışmaları nasıl çözeceklerini öğrenmeleri gerekti. Bu amaçla cinsel terapi ve evlilik terapisi almak üzere bana başvurdular. Kiraz, ilişkideki yakınlığı oluşturmak için gerekli olan ilişkideki beklentileri anlamak, duygusal empati geliştirmek ve ortak çatışmaları çözmek gibi temel becerileri öğrendi. Dursun da zamanla kendine güvenini geri kazanarak erken boşalma sorununun üstesinden gelebildi. İlişkisel strese bağlı erken boşalma varsa, cinsel terapinin yanına evlilik ve çift terapisi tekniklerinin de ilave edilmesi gerekir. Dursun ve Kiraz çifti bunun gerekliliğine bir örnektir. Çiftin duyguları hakkında farkındalık kazanması ve ilişkilerinde empati geliştirmeleri, Dursun'un boşalma kontrolünü geliştirmesi için bir takım olarak çalışmayı ve seksten keyif almayı öğrenmesine yardımcı oldu. Evlilik danışmanlığında kullanılan teknikler nelerdir? Evlilik danışmanlığında sistematik duyarsızlaştırma, gevşeme eğitimi, atılganlık eğitimi, model gösterme, biçimlendirme, küçük hediyelerle ödüllendirme, taşırma, itici uyarıcılara koşullama, öz denetim sağlama ve bunun gibi davranışçı teknikler, olumsuz otomatik düşüncelerin belirlenmesi, imajinasyon tekniği, sorunları listeleme, aşağı doğru ok tekniği, Sokratik sorgulama tekniği, akılcı duygusal rol yapma tekniği, sanki farz et tekniği, inancın avantaj ve dezavantajlarını inceleme tekniği, bilişsel cetvel tekniği, aşırı uçların vurgulanması tekniği, kendini açma tekniği, ev ödevleri, problem çözme tekniği, karar verme tekniği, davranışsal deneyler tekniği, etkinlik planlama ve izleme tekniği, dikkati farklı bir uyarana odaklama tekniği, rol yapma tekniği, pasta tekniği gibi bilişsel teknikler ile eşler arasındaki iletişim ve uzlaşma becerilerinin geliştirilmesi, iletişim eğitiminin verilmesi, çiftin yaşam repertuarlarının genişletilmesi, aktif ya da pasif kızgınlığın giderilmesi, sınır ve sorumlulukların netleştirilmesi, eşlerin beklentilerini açıkça ortaya koyması ve karşılıklı anlayış temelinde uzlaşma sağlanması, eşlerin davranış repertuarlarının genişletilmesi ve esnetilmesi, rahat tartışma ortamının sağlanması, düşünce okunması çalışması, güven kaybının giderilmesi, eşlerin rolleri hakkında çok farklı ve gerçekçi olmayan beklentilerinin giderilmesi, güç çatışmalarının giderilmesi, davranış değişiklikleri ve bu değişiklikleri sağlamak için birbirlerine karşı kullanacakları ödül ve cezaları belirleme konusunda anlaşmaya varma, eşlerin kendi çatışmalarıyla daha etkin bir biçimde başa çıkmaya çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaları, anlaşamasalar bile uzlaşabileceklerinin öğretilmesi, eşlerin birbirlerinin gereksinimlerine karşı anlayış ve duyarlılık geliştirmeleri, cinsel iletişimin sağlanması, cinsel kılavuz düşüncenin geliştirilmesi, çiftin mevcut sorunu eşlerden birinden kaynaklanan sorun olarak görmek yerine eşler arasındaki ilişkiden kaynaklanan sorun olarak görmelerinin sağlanması, yanlış yorumlanan davranışların düzeltilmesi, eşlerin tek tek değil bir sistem olarak eline alınması gibi yardımcı teknikler kullanılmaktadır. Son tahlilde evlilik yaşamında çok çeşitli sorunlar karşımıza çıkabilir. Önemli olan tüm sorunları sevgi, saygı, karşılıklı anlayış, iyi niyet ve iletişim ile çözmenin yollarını aramaktır. Çiftler evliliklerinde neden kriz yaşarlar? Evlilik sorunları ile ilgili farkındalık yaratabilmek için bazı kuralların çok iyi algılanması ve yorumlanması gerekir. Çift olayları yaşarken ayrıntılara boğulur. Olayın kendisini yaratmış olduğu duygusal anafordan realiteyi göremez. Ama çift uzaktan bakıp benim sorunum değil de Ayşe ile Mehmet'in sorunuymuş gibi olaya bakayım dediğinde bir şeyler görebilir. Çünkü başkasının evliliği hakkında akıl yürütmek kolaydır. Ama insan kendi sorununu yaşarken gözleri kör olabilir. Bazen gözüne perdeler inebilir. Evlilikte altın kuralları anlatmaya çalıştığımız ve evlilik terapisini aldığımız bir çiftin seansından birebir uyarlanan seansın deşifresi aşağıdadır. İsimler, meslekler ve zaman etik değerler açısından değiştirilmiştir. Örnek vaka, Ali ile Ayla. Birinci madde, düşüncelerin paylaşılması, yani konuşmak. Biz milletçe düşüncelerimizi paylaşmıyoruz, genellikle akıl okuyoruz. Şimdi Ali Bey, Ayla Hanım'a bakıyor ve diyor ki, benim aklımdan geçenleri görsün, okusun istiyor, beni anlasın diyor. Birbirimizin aklını okuyoruz. Evli çiftlerin düştüğü en büyük hatalardan birisi, konuşmak yerine akıl okumaktır. Konuşma ve düşüncelerin paylaşılması çok önemlidir. Ama düşünceleri paylaşırken kullanılan dil de çok önemlidir. Ben dili kavga dili değildir. Uzlaşma dilidir, çözüm dilidir. Ben dili ile konuşan çiftler anlaşır ve sorunlarını çözerler. Sen dili ise ben dilinin tam karşıtı olan dildir. Kavgacı ve sorunu büyüten dildir. Zaten bir çift kavga ediyorsa, anlaşamıyorsa, sorun yaşıyorsa kullandığı dil sen dilidir. Şöyle bir örnekle anlatayım. Koca akşam vakti iş yerinden ayrılmak üzeredir. Üniversiteden arkadaşları gelir. Hadi bu akşam çıkalım gezelim, felekten bir gece çalalım derler. Koca, tabii olur ama hanımı bir arayayım der. Sen amma kılıbık bir adam olmuşsun. Sen tam bir light adam olmuşsun. Hani sen taş fırın erkeğiydin? Üniversitede böyle değildin diyen arkadaşlarının karşısında koca sıkıntılanır. Gurur meselesi yapar ve karısını aramaz. Olmuyor mu böyle durumlar? Oluyor. Tabii evde karısı, çoluk çocuk sofra başında masa kurulmuş bekliyor. Koca dışarıda arkadaşlarıyla kakara kikiri yapıyor, alkol alıyor ama aklı hep evde, vicdanı da sızlıyor. Huzursuzluk var ama delikanlılığı da elden bırakmıyor. Saat gece 03.30'da eve geliyor. Karısı uyumamış ve hesaplaşmak için bekliyor. Allah'ın belası pislik herif, neredesin bu saate kadar? Sorumsuzsun, insan bir telefon açmaz mı? Çok kötüsün, biz burada meraktan öldük. Koca ilk başta eve süklüm püklüm gelmişti. Hatasının farkındaydı ve özür dilemeye hazırdı. Ama karşısındaki kadın saldırınca önce savunmaya geçti. Ardından da senin de yemeğinin de çocuğunun da şeklinde saldırmaya başladı. Ertesi gün biz boşanıyoruz diye bana başvurdular. Bu kısa hikayedeki üslup aslında sen dilidir. Çok net bir şekilde sen dili var. Sen dili neydi? Aşağılayıcıydı, suçlayıcıydı, yargılayıcıydı. Kadın suçladı, aşağıladı ve yargıladı. Karşılığında nasıl bir reaksiyon aldı? Bir insanı eleştirdiğinizde, saldırdığınızda ne olursa olsun, haklı da olsa, haksız da olsa hemen savunmaya geçer ve ardından saldırıya geçer. Sen dili suçlar, aşağılar ve yargılar. Uzlaşma yoktur. Şimdi bu kadın ben diliyle nasıl konuşabilirdi? Ben dilinin 3 tane önemli kuralı vardır. A. Karşınızdaki kişinin asla kişiliğini eleştirmeyin. Sen kötüsün yerine, yaptığın bu davranışın kötü olduğunu düşünüyorum demek daha doğru olacaktır. Çünkü bir kişiye komple kötü diyemezsiniz. Onun iyi olan yönleri de vardır. Aynı şekilde bir kişiye komple iyi de diyemezsiniz. Onun kötü yanları da vardır. Bu nedenle kişilerin sadece davranışlarını eleştirebiliriz. Hiç kimse davranışlarının eleştirilmesine laf etmez. Ama kişiliğinin eleştirilmesine herkes laf edebilir. Çok kötüsün demek kişiliği eleştirmektir. Ama şu yaptığın davranışın çok kötü olduğunu düşünüyorum demek davranışı eleştirmektir. Sen kötü değilsin ama bu davranışın kötü deme gibi daha yumuşak bir eleştiridir. Yani davranışlar eleştirilebilir. Çünkü biz insanız. Kişilikler bizi var eder. Kişiliğinize anneniz, babanız, karınız, çocuğunuz, amcanız, dayınız, kim olursa olsun eleştiri getirdiğinde hemen savunma ve ardından saldırı gelecektir. B. Durumu net olarak anlatın. Ben dilinde durum net olarak anlatılır. Ortada bir durum var. Nedir bu durum? Haber vermeden kocanın eve geç gelmesi. Başka bir durum var mı? Bu adam başka bir kadının koynundan mı geliyor? Hırsızlık mı yapmış, adam mı öldürmüş? Hayır, sadece eve geç gelmiş. C. Duygularınızı paylaşın. Koca eve haber vermeden geldiğinde hissedilen duygular nelerdir? Duyguların ifade edilmesi çok önemlidir. Nedir bu durumda hissedilen duygular? Kadın merak etmiş. Adam yerine konulmadığını düşünmüş. Korkmuş. Kadın duygularını paylaşacak ve beklentisini ifade edecek. Ben dilinde bu da önemlidir. Ama top karşı tarafa atılacak. Sen bilirsin denilecek. Nedir durum? Eve haber vermeden geç gelmek. Bu durumda kadın ne hissetti? Endişelendi, meraklandı ve korktu. Peki beklentisi neydi? Böyle durumlar olabilir. Ama önceden haber verseydin sevinirdim. Ama sen bilirsin dediğinde kadın koca ne hisseder? Çok pişman olur. Kocanın kafasına silah dayasan haber vermeden bir daha eve geç gelmez. Kadının istediği neydi zaten? Sorunu çözmekti. Sorunu bu şekilde çözebilir mi? Evet, çözebilir. Sevişirler ve yatarlar. Problem yoktur. Sen benimle ilgilenmiyorsun demek yerine seninle birlikte vakit geçirmeyi özledim. Daha fazla vakit geçirsek mutlu olurum denilebilir. Aynı cümle aslında ama birisi yapıcı, pozitif, karşı tarafı da yanına çeken, öbürü ise suçlayıcı ve yargılayıcı. Ben diliyle cümle kurulduğunda koca, karım beni özlemiş, benimle birlikte olmak istiyor diye düşünür ve tabii hayatım ne demek, ne yapabiliriz şeklinde karşılık verir. Şimdi sizin bir kavganızı inceleyelim ve analiz edelim. Suçlamıyor musunuz birbirinizi herhangi bir konuda? Erkek hasta, sen beni birinci plana hiç koymadın. Sen işini ön plana koydun. Ben bu yaşamın neresindeyim der eşim bana. Terapist, çok güzel bir sen dili. Şimdi bu dilin karşısında Ali Bey'in yapacağı tek şey evet ama ile başlayan bir savunma ve ardından da saldırıdır. Erkek hasta, nereden bildiniz hocam? Terapist, şimdi bu durumu ben dili ile nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Bayan hasta, ben seninle daha fazla zaman geçirmeyi tercih ederim. Terapist, seni özlüyorum ve birlikte zaman geçirsek daha fazla keyif alacağımızı düşünüyorum. Bayan hasta, ailecek daha sık bir arada olmak çok güzel olabilir. Terapist: Aynı şeyi söylüyorsunuz ama birisinde suçlama var, birisinde ise gel uzlaşalım ve çözelim var. Bu kadar basit. Elinize bir poşet lastiği takın. Ne zaman ben dili kullanırsanız problem yok. Ama sen dili kullandığınızda çekip bırakın. Bu şekilde kendinizi cezalandırın. Gerçekten samimi olursanız 6 ay bu bilekleriniz kıpkırmızı dolaşırsınız. Bayan hasta: Söyledim ama o da damarıma bastı canım. Terapist: Samimi olacaksınız. Evliliklerde en temel kurallardan biri de şudur: karşınızdakini olduğu gibi kabul etmek. Maalesef bunu yapamıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben senin varlığını, kişiliğini, hayallerini, korkularını olduğu gibi kabul ediyorum. Sana saygı duyuyorum. Seninle bu halinle evli kalmak istiyorum. Eğer karşı tarafta bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, bunu ona iyi bir model olarak, iyi bir örnek olarak yapabilirsiniz. Çünkü her insan hangi yaşta olursa olsun modelleyerek öğrenir. Şimdi diyelim ki Ali Bey Ayla Hanım'ın yaptığı bir davranıştan rahatsız. Onu olduğu gibi kabul etmiş ama değişsin de istiyor. Bu durumda ne yapabilir? Değiştirmeye çalıştığında hemen direnç gelir, savunma ardından saldırı gelir. Ama Ayla Hanım'a örnek olabilir. Çünkü bir insan değiş demekle değişmez arkadaşlar. Kendi istemesi lazım. Değişimin kişi tarafından algılanması ve kendisinin iradesiyle istemesi lazım. Yoksa davranışını değiştirme şansı yoktur. Beyhude bir çırpınıştır. Sadece çift birbirini yıpratmaktan öteye geçemez. Konuya bir örnek verelim. Zeynep biraz kaprisli, her yerde çalışmıyor. Çiftin durumu da biraz kötü. Cüneyt Bey hem hastanede acil serviste çalışıyor hem de boş zamanlarında polikliniklerde nöbet tutarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Zeynep çalışılacak yerleri beğenmediği için çalışmıyor, evde oturuyor. Ara sıra polikliniklerde iş bakıyor. Yok orası pis, yok burası güzel değil, içime sinmedi diyerek kapris içerisinde. Cüneyt çalışıyor ama bir de ev işlerinde Zeynep'e yardımcı oluyor. Tabii Cüneyt bir zaman sonra rahatsız olmaya başlıyor. Zeynep evde yatıyor, ben çalışıyorum. Bir de ev işlerine yardım ediyorum. Bir de sabah aç karına işe gidiyorum diyerek söyleniyor. Cüneyt'in babası sabah annesini kaldırırmış. Annesi babasının kahvaltısını hazırlarmış ve Cüneyt'i yedirir, içirir ve öyle gönderirmiş. Tabii Cüneyt'in anne modeli öyle olunca Zeynep'in halleri ona batmaya başlıyor. Neden batıyor? Cüneyt kocanın her şeyi hazır olduktan sonra yataktan kalktığı bir ailede büyümüş. Cüneyt eğitim almış ama rahatsızlık hissediyor. Ama Zeynep'e kalk bana kahvaltı hazırla dese hırgür çıkacak, kavga çıkacak. Bu nedenle bana başvurdu. Cüneyt'e Zeynep'e örnek olmasını önerdik. Ama bunu öyle bir şekilde yap ki hem kalıcı olsun, hem sen rahatla, hem de evliliğinde sorun çıkmasın dedik. Siz olsanız ne yapardınız? Bayan hasta: Yatağa kahvaltı götürürsünüz. Terapist: Çok akıllıca. Cüneyt de aynısını yaptı. Erkek hasta: Ben öyle düşünmem ama yine sevgiyle ona baktıkça çok mutlu olabileceğini, kendisine baktığın zaman ne bileyim. Terapist: Evet, bu da olabilir. Cüneyt: Normalde sabah 7'de kalkıyorsa 6'da kalktı. Sıcak ekmek aldı, bir tane de gül aldı. Zeynep'e yatağında kahvaltı götürdü. Birlikte yiyelim. Güne seninle başlamak istiyorum. Sensiz boğazımdan geçmiyor. Benimle yersen çok mutlu olurum dedi. Ertesi günü bir daha aynısını yaptı. Üçüncü gün bir daha yaptığında Zeynep düşünmeye başladı ve fark etti. Hayatım, sen zaten çalışıyorsun. Lütfen sen yapma, ben artık yaparım dedi. O gün bugündür Cüneyt'i kahvaltısını yapmadan evden göndermez. Bakın, Cüneyt sorununu çözdü ama kavga etmeden, akıllıca. Tabii burada eşinizi tanıyacaksınız, o da sizi tanıyacak. Çünkü Zeynep yap denildiğinde yapmayacak bir aileden geliyordu. Ne demiştik? Olduğu gibi kabul et. Rahatsız olduğun bir yan varsa ona örnek ol. Onun rahatsız olmasını sağla. Kendin değiş ama karşı tarafı değişmeye zorlama. Bu çok önemli. Gerçekten kişi çok samimiyse, seviyorsa bunu görür, hisseder ve sorun çözülür. Tabii sabrının tükendiği yere kadar kişi bu taktikleri uygular. Sabır bitince evlilik de biter. Sana küfrediyorsa gülümse, bir şey fırlatıyorsa çiçek al. Sevmiyorum diyorsa sen daha çok sev. Sen iyi bir örnek ol diyoruz. Yok, olmadım diyorsanız o zaman bir şey değişmez diyoruz. Ama en önemlisi, düşüncelerinizi ben diliyle ifade edeceksiniz ve poşet lastiği kullanacaksınız. Birinci madde bu. İtirazı olan bayan hasta yok.